Ayrım 21.
Ne yazık ki bunlar çok gerilerde kaldı, sevgili Lady Dolly. Evet, Sir Henry. Devirler, gelenekler ve insanlar nasıl da değişiyor. Benim için değerli olan şeylere karşı siz bu denli düşman değildiniz o zamanlar. Konuşmadan bile birbirimizi anlayabiliyorduk. Politikada kuşkulu ve gerçek dışı hiçbir şeye tahammül edemiyordunuz. Palmerston hafifçe somurttu. Biliyordu ki Prenses Livia'nın sözleri her zaman saklı anlamlarda taşır. Rusya ile gerginliği tırmandırma çabalarına mı taş atıyor yoksa? Şu büyücü Liven her şeyi biliyor. Onunla erkek erkeğe konuşmalı diye düşünüyordu hesabını bilen kurnaz politikacı. Burada olup biten her şeyi Petersburg'a bildirecek. Daha da iyi ya. Palmerston zaman kazanmak için susuyor ve prensesi konuşmaya teşvik ediyordu. Siz bir zamanlar el falına bakıp geleceği çok iyi öngörebiliyordunuz. Dahası sizinle ikimiz ülkelerin kaderlerini de öngörebiliyorduk. Ufukta ne görüyorsunuz diye sordu. Darya Hristoforovna, özenden yoksun bir ses tonuyla. Savaşın patlamamasını dileyelim. Bir diplomat hayır dediğinde bu belki anlamına gelir. İngiltere hiçbir zaman böylesine sorumluluk isteyen bir girişimin ilk ateşleyicisi olmaz ama kendisine güven bağlamış müttefiklerine hakaret edilmesine de tahammül edemez. Majesteleri kraliçenin hükümeti her zaman nerede olursa olsun ezilen ulusların koruyucusudur. Türkiye gibi mesela diye neredeyse kahkaha attı Darya Hristoforovna. Kendi sınırları içerisinde yaşayan Hristiyanlara görülmemiş eziyetler çektiren vahşi, cahil bir ülke. Tanrı Balkanları anlaşmazlık vesilesi olarak yaratmış. Ama onların bizim aramızı açmasını istemem Lady Dolly. Sizinle olan dostluğumuz benim için her zaman politikanın üzerinde yer almıştır. Bu dostluk dünyadaki kavgaların dışındadır. Bana inanın, bana güvenin. Palmerston, Prenses Livenle birlikte uzun resim galerisinden hole kadar geldi. Burada prensesi elinde onun için kakım kürk kaplı geniş bir rotantla bekleyen bir hizmetçi vardı. Prenses Liven Hazretlerinin faytonu diye bağırdı başka bir hizmetçi. Erguvani halılarla kaplı girişe yönelen kapalı arabanın içinde prensesi kısa bir süre önce tat salonunu terk eden Liza bekliyordu. Darya Hristoforovna aptal yerine konduğunu düşünüyor ve susuyordu. Prensesin aracı diğer arabalarla birlikte ağır ağır Buckingham Sarayı'nın avlusuna doğru ilerliyordu. Gece yarısı çoktan geçmiş olmasına karşın aylak seyirci kalabalığı hiç azalmamıştı. İçeride olup bitenleri görememek, bakışlarıyla sarayın taş duvarlarını delememek onların boş merakını kışkırtıyordu. Düş gücünün ürünleri genellikle gerçekte var olanlardan daha eğlencelidir. Evet, büyük bir savaş çıkacak diye düşünüyordu Darya Hristoforovna. O durumda hayatının nasıl karma karışık bir hale geleceğini düşününce ürperdi. Aslen tam bir Alman, aldığı eğitime göre bir Rus, tüm beğeni ve alışkanlıklara kozmopolit olan Prenses Liven yine de Romanovlar hanedanına tümüyle sadıktı. Böyleyken savaş sırasında nasıl yurt dışında kalabilirdi? Roma'nın rakibi Yunan kilisesine ve Doğu Avrupa'ya karşı başlatılan sefere sevinecek olanları görmeye tahammül etmesi gerekecekti. 1. Nikolay'ın despotça yönetiminin ateşli savunucusu olan Rus prenses, demokrat ve devrimcilerin Polonya halkının ve Avrupa'daki özgürlüğün cellatı olarak nitelendirdikleri ülkeye karşı girişilen savaşı nasıl heyecanla selamladıklarını susarak izlemek zorunda kalacaktı. Ama Rusya'ya dönmeyi düşünemiyor, düşünmek de istemiyordu. Petersburg, özellikle de çocuklarının ölümünden sonra ona iğrenç ve dayanılmaz geliyordu. Üstelik Guizot'u seviyor ve ondan ayrılmayı aklına bile getirmiyordu. Ama savaşı nasıl engelleyebilirim? Prenses Liven'in keskin zekası heyecanla bir şeyler üretmeye çalışıyordu. Ama güçsüzlüğünün de bilincindeydi. Liza, yan gözle Darya Hristoforovna'yı izliyordu ama düşüncelerini okuyamıyordu. Kraliçenin balosunun bitmiş olmasına çok seviniyordu. Liza bütün akşam çok şanssızdı. İlk olarak tat salonunda referans sırasında tökezledi. Kalkabilmek için dizlerini yere değdirdi. Terbiyesizliğin daniskası. Ardından kendi yerine ulaştığında ayakta kalıp taht önündeki geçit törenini izleyeceği yerde kendini sandalyeye bıraktı. Arkasında duran cüsseli bir saraylı "Kalkın!" diye bağırarak onu oturduğu yerden tutarak kaldırdı ve bu arada elbisesinin fırfırını da koparmış oldu. Liza kumaş kuyruğu ile saklanarak güç bela bayanlar odasına ulaşınca saray terzisi belindeki yırtığı şöyle bir dikip oraya dantel taktı. En sonunda yorgun düşen Liza kraliçenin misafirlerinden kurtulmayı başardı. Prensesin arabasında bir saatten fazla oturup bu baloya neden geldiğini düşündü. Yoksa bu eskimiş, saçma sapan tiyatro oyununda kendi isteğiyle bir figüran mı olmuştu? Daha fazla böyle yaşayamam. Ruhumun uzun sürede biriktirdiğini bir ay oldu ki saçıp savuruyorum. Gereğinden fazla yiyorum, çok uyuyorum ve zamanımı boşa harcıyorum. Ve daha Michel için hiçbir şey yapılmadı. Lisa'nın sevinçsiz düşüncelerini yarıda kesti Darya Hristofrovna. Mükemmel bir balo. Bugün imparatorluğun en iyi insanlarını görme olanağına kavuştunuz. Kraliçe büyüleyici görünüyordu ancak biraz kilo almış. Majesteleri her yıl Büyük Britanya'ya bir kral evladı veriyor ama bunun için zarafetinden de azar azar ödün veriyor. Çocuk doğurmayı meslek haline getirmemeli, özellikle de başında bir taç varsa. Liza güldü. Bir tek siz tahta oturanlara karşı bile acımasız olabiliyorsunuz, dedi. Prenses Livia'nın 1. Nikolay'la kavgalı olduğunu anımsayarak.
Evet sevgili Liza, artık saraya takdim edildiğinize göre yüksek çevrelerde ziyaretlere başlayabilirsiniz. Hiç istisnasız herkes ziyaretinize sevinecektir. Evliliği de düşünebilirsiniz. Ama acele etmeyin ve dikkatli olun. Özellikle de hangi alanda olursa olsun eşitsizlikten kaçının. Evliliğin yükü benim için taşıyamayacağım kadar ağır olunca ve kocam yurt dışına çıkmamı engellemeye kalkışınca erkek kardeşim Alexander Benkendorf, Prens Levin için şunları söyledi.
Senin üstün zekana böylesine uzun bir süre tahammül etmek zorunda kaldığı için şimdi senden intikam alıyor. Bu doğruydu. Kendimi yıllarca kocamın hizmetine adadım ve o da bunun sonucunda harika bir diplomat ve bilgili bir adam olarak ün yaptı. Ama yaptığın hiçbir iyilik cezasız kalmaz. İnsanlar kendi çapsızlıklarının bilincine varmalarını sağlayanları asla affetmezler. Bu bilince de kıyas yoluyla ulaşılıyor. Çok kesin olarak söylüyorum. Evlenmeye hazırlandığım falan yok, dedi kararlı bir edayla Liza. Çok iyi. Eğer bağımsızlığınıza değer veriyorsanız birbirimizden ayrılmak zorunda değiliz. Ve Bay Guizzo'ya Roma'ya kadar eşlik edip sonra yine Paris'e gidebilirsiniz. Hayır sevgili prenses. Sayenizde çok şey gördüm ve anladım. Ama ben Londra'da kalıyorum. Burada yapmam gereken önemli ve zor bir işim var. Belki de size bir yardımım dokunabilir dostum. Bu dünyadaki seçkin insanların arasında Prenses Livia'nın adı henüz silinmedi. O zaman izin verin de bir arkadaşım için sizin yardımınızı isteyeyim. Çok acı çekiyor. Adı Mihail Bakunin. Petropavlovsk Kalesi'nde hapis. Herhalde hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. Prensesin faytonunu haramiler sarmış olsaydı, prensesin yüzüne ancak şu anki kadar dehşet ve kızgınlık ifadesi otururdu herhalde. Siz aklınızı kaçırmışsınız diye fısıldadı. Çar'ı katletmeyi planlayan bir vatan haini. Vatanı ve ailesi için yüz karası. Monte Carlo'dan bir dolandırıcıya aşık olsanız bile affederdim. Ama Bakunin'e... Ona yardım edebilecek herkesle konuşacağım. Ve hepsinden önce de Herzen'le konuşacağım. Ruslar arasında en ilginç ve kararlı kişi o. Liza son derece kibar, saygılı ve sessizce konuşuyordu. Ama sesinde direngen bir kararlılık vardı. Tek başına kalınca Darya Hristofrovna kızgınlığını sese döktü. Yoksulluk içerisinde yaşadığı uzun yıllar onu soysuzlaştırmış. Yok olmak üzere olan bir yaratık o diye düşünüyordu kudurmuşçasına. Sonradan azize olan İspanyol günahkarlarının yüzlerine benzeyen bir yüzü olan şu suskun ve boyun eğmiş görünen kızda çok yanıldım. Hayır, o hiç de rahibin söylediği gibi Grenadalı Teresa değil. Yaşlandıkça aptallaşıyorum ve insanlar konusunda gittikçe daha sık hata yapabiliyorum. Benimkisi domuz karşısında inci sıçmak. Manastıra saklanmanın ya da daha iyisi hasta olduğumu ilan edip benim için gerçekten değerli olanlar dışında hiç kimseyi kabul etmememin zamanı gelmedi mi? Prenses sevgiyle Guizot'u düşündü. Onun uzun soluklu, sadık aşkı prensesi gençleştiriyordu. Onun için hüzünlenirken aynı zamanda da seviniyordu. Çünkü neredeyse 70 yaşında olmasına karşın hala tam bir kadın gibi keskin bir acı duyabiliyordu ayrıldıklarında. Guizot, Londra'da günün büyük bir kısmını onun evinde geçiriyordu. Bazen ikisi birlikte deniz kıyısında bulunan Brighton'a gidebiliyorlardı. Ve ne yazık ki orada dinlenmeye çekilmiş olan Metternich'le karşılaştıkları da oluyordu. Darya Hristoforovna akşamları genellikle Guizot ile baş başa o bitmek bilmeyen sohbetleriyle geçiriyordu.
Kraliçenin balo verdiği gün iki sevgili görüşememişlerdi. Ve Prenses Liven yatmadan önce taş baskılı mavi kağıda sevgilisi için birkaç satır yazdı. "Her zaman olduğu gibi" diye bitiriyordu mektubunu. "Uzun yıllar boyu bana gösterdiğiniz bağlılık ve verdiğiniz mutluluk için size teşekkür ediyorum." Prenses daha sonra zili çaldı ve koluna giren oda hizmetçileriyle birlikte dinlenme odasına yöneldi. Liza ertesi sabah ciddi ama rahat bir otele taşındı ve kendini yeniden özgür hissetti. Liza Herzen'i değişik yapıda biri olarak gördü. Tıpkı Stankevich, Belinsky, Granovski ve uzaktan akrabası olan Nikolay Ogarnov gibi olağanüstü. Liza 1848 yılında Çağdaşıma dizisinden bir kitaptan başını kaldırmadan Herzen'in Hırsız Saksağın öyküsünü okudu ve bir daha hiç unutmadı. Daha sonra Beecher Stowe'un kitabı üzerinde düşünürken toprak kölesi olan Rus aktrisinin hüzünlü sonunu yine anımsadı. Sonunda Londra'ya ulaşarak Herzen'le tanışıp Bakunin'in kurtuluşuyla ilgilenme olanağı bulmuştu. Bir araba kiraladı ve gideceği adresi söyledi. Atlar Londra sokaklarında yavaş yavaş ilerliyorlardı. Liza görkemli ama karanlık bulduğu bu şehri izliyordu. Yılın bu mevsiminde Londra'nın her yanı yeşile bürünmüştü. Ilık yağmurlarla yıkanmıştı ve parlaktı. Bazı evler çatılarına dek sarmaşık, yaban asmasıyla kaplıydı. Herzen'in evinin yanı başındaki adeta yaprak cenneti olan Richmond Park özellikle çok güzeldi. Gürültülü köprüden geçerek Herzen'in evine ulaştılar. Birbirinden büyük bir dizi yakası olan kocaman bir kaput giymiş olan arabacı, atları büyük, temiz görünüşlü bir evin önünde durdurdu ve aşağı indi. Keskin zil sesine yaşlı bir kapıcı kadın çıktı ve kibar bir selamla kapıyı açtı. Liza iki tarafı çiçeklerle bezenmiş, düzgün bir patikadan eve doğru yürüdü. Bu arada kapı önündeki küçük merdivenden kısa boylu yaşlıca bir İtalyan hizmetkar inmekteydi. Daha Liza kendini tanıtmadan çok kötü bir Fransızcayla ev sahibinin evde olmadığını ve zaten Bay Herzen'in kimseyi kabul etmediğini söyledi. Liza'nın yüzü yaşadığı bütün düş kırıklığını yansıtıyordu ama hizmetçi bir adım olsun gerilemiyordu. Büyük bir üzüntüye kapılan Liza, dantelli şemsiyesinin ucuyla kumlu çakılları dağıtarak geldiği patikadan boyun eğmiş bir eda ile geri dönüyordu. Bu arada evin ardından iki eliyle iki küçük kız çocuğun ellerinden tutmuş bir bayan çıktı. Kız çocuklarından birisi esmer, oldukça hoş ve en fazla 3 yaşındaydı. Diğeri sarışın, kocaman açılmış hüzünlü gri gözleri olanı ise en fazla 9 yaşındaydı. Liza bayanın düşmanca bakışlarıyla karşılaştı ama geri çekilmedi. "Bay Herzen beni kabul edemez mi? Onu görmek zorundayım," dedi yalvarırcasına Liza. "Sizin herhalde kısa bir süre önce sonsuz bir aşkla bağlı olduğu karısını kaybettiğinden haberiniz yok. O andan beri sağlığı çok kötü ve iyileşmesini beklemekten başka çare yok. Onu yorabilecek her tür gereksiz konuşmadan korumaya çalışıyoruz." "Ben kısa bir süre önce Rusya'dan geldim," diye ısrar ediyordu Liza. "Bakunin hakkında, belki de bu isim ona bir şeyler ifade ediyordur."
Herzen'in çocuklarının eğitmeni Malvit von Meysenburg biraz yumuşadı. Bay Herzen'i her tür heyecandan korumak için verdiğim kararımı kendim çiğnemiş olsam da size yardım etmeye çalışacağım. Yalvarırım onunla konuşurken dramlardan kaçının. O çok duyarlı. Birkaç dakika sonra Lisa Herzen'in çalışma odasındaydı.
Alexander Ivanovich Herzen'in yurduna dönmeyi reddedişinin ve Çarlık Mahkemesi tarafından gıyabında mahkum edilişinin üzerinden 3 yıl geçmişti. Gıyabındaki karara göre mülkü üzerindeki bütün hakları elinden alınmış ve yaşam boyu Rus devlet sınırları dışında kalmaya mahkum edilmişti. Moskova yakınlarındaki çiftliğine el konmuştu. O da Çar'ın despotluğuna karşı mücadelesine dayanak sağlayacağını düşündüğünden bazı kaçınılmaz formalitelere boyun eğerek İsviçre uyruğuna geçmeyi kabul etmişti. Herzen zengindi. Ölen babası Ivan Alekseyevich Yakovlev'in kendisine miras olarak bıraktığı paralar zamanında yurt dışına çıkarılmış ve böylece kurtarılmıştı. Herzen bundan böyle bir sığınmacı olarak açık açık Rus çarlığına karşı mücadele edebilirdi. Rusya'da bu dönemde birçok çevre tarafından artık bilinen İskender mahlasıyla önce Fransa ve İtalya'dan mektuplar, ardından da Rusya'da devrimci düşüncenin gelişimi kitabını çıkarmış ve daha sonra da Rus halkını Batı Avrupa demokratlarının gözlerinden saklayan kalın yalan perdesini yıkan yazılar yayınlamıştı. "Hiç kimse bilmiyor şu Rusların," diye yazıyordu Rusya yazısında. "Şu barbarların, şu kazakların ne olduğunu. Muazzam güçlü gençlik çağı, Avrupa tarafından büyük bir değer biçilen halk neyin nesi? Avrupa'nın Rusları tanıdığından çok daha iyi Sezar Galler'i tanıyordu. Rusya hakkındaki kitaplarda eksik yok ama onların büyük bir kısmı politik geciv. Yazılış nedenleri bu ülkeyi daha iyi tanıtmak değil. Onların amacı Avrupa'yı korkutmak ve Rus despotluğunun resmini göstererek ders vermek." Ülkenin yüce misyonunu öngören Herzen şöyle yazmıştı: "Tarih sahnesinden hayatı yarım kalan sayısız halk geçti. Ama onların Rus halkı gibi gelecek konusunda böylesine muazzam iddiaları yoktu. Bilirsiniz, sona kalan dona kalır atasözünü tarihe uygulamak yanlış olur. Çünkü sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Yeter ki bu meyveyi yemesini bilsinler." Lisa öyküleri dışında Herzen'in ne bir kitabını ne de yazısını okumuştu. Onun son birkaç yılı düş kırıklıkları, acılar, kıskançlıklar ve kayıplarla dolu özel hayatının trajik gelişmelerini biliyor ve üzüntüsünü paylaşıyordu. 1851 yılının sonbaharının son günlerinde bir gemi kazasında Herzen, annesini, iyi yürekli Luisa Ivanovna'yı ve küçük oğlu Kolya'yı kaybetti. Bu korkunç darbenin üzerinden daha 6 ay geçmemişti ki ölüm yeniden kapılarını çaldı. Yeni doğan bebeğiyle birlikte Herzen'in genç, güzel ve zeki karısı Natalia Alexandrovna öldü. Herzen, karısının şair Herweg'e gönlünü kaptırması sonucunda kısa ve karmaşık bir dram yaşamış ama Natalia Alexandrovna'nın gönlünü yeniden kazanmıştı. Lisa Herzen'in geniş, güçlü eline iyimser duygularla dokundu. El sıkışmasıyla saygısının, acıyı paylaşma isteğinin, dostça duygularının tüm gücünü ona aktarmak istiyordu. Son yıllarda sinirleri sürekli hastalıklı bir gerginlik içinde olan Herzen, tanımadığı bir kadının içtenliği ve doğrudanlığı karşısında ürperdi. Yorgun, somurtkan yüzü yumuşadı. Gözlerinden iyimser bir ışık kaydı, gülümsedi. Başlangıçta sohbet oldukça tutuktu. Lisa biraz çekiniyordu. Karşısında çok değişik yapıda biri duruyor ya da en azından kendisi böyle düşünüyordu. Ama Herzen sabırsızdı ve karşısındakinin düşüncelerini okurmuşçasına konuşmayı kendi iradesi altına alıyor ve istediği gibi yönlendiriyordu. Ancak Lisa'dan yansıyan çekingenlik ve iyi niyet galip çıktı ve Herzen deri kaplı büyük koltuğun arkasına yaslandı ve biraz sakinleşir gibi oldu. Her ikisini de içine çeken yumuşak, dingin bir sohbet başladı. Eskiden değer verdiği ve çok sevdiği Paris hakkında şimdi nefretle konuşuyordu Herzen. Büyük devrim geleneklerinin beşiği olan bu şehir artık burjuvazinin ikiyüzlülüğünün, acımasızlığının ve aptallığının simgesiydi. 2 Aralık, Louis Bonaparte'ın darbe yaptığı gün, Herzen için kandırılmış Fransa'nın tabutu üzerine çivi çakan çekicin darbesi kadar korkunçtu. Dünyaya yüce gerçeği ve mutluluğu getirmişçesine 1848 devrimini seviyordu ve Herzen'e göre bu devrim artık mezara gömülmüştü. Eşini kaybettikten sonra yeniden Londra'ya dönen Herzen bu şehirden çok etkilenmişti. Başkent hem İngiltere'nin gücünü hem de sayısız çelişkilerini yansıtıyordu. Bolluk, azınlığın savurganlığı, çoğunluğun yoksulluğu, sosyal eşitsizlikler ve teknik ilerleme, ön yargılar, dar görüşlülük, riyakarlık. Aynı zamanda toplanma özgürlüğü, siyasal sığınmacılık hakkı ve nispeten az bir polis baskısı, bütün bunlar bir arada olabiliyordu. Şehir çok büyüktü, sanki tek başına bir ülkeydi. İçinde buharlı bir makine ya da lokomotif gibi durmadan gürültüyle ritmik bir şekilde hareket ediyordu. Öğütüyordu zapt edilmez yaşam. Herzen mutlak bir yalnızlık arıyordu ve aradığını kalabalık insan selinde buldu. Bu kalabalıkta hüznünü dağıtmak ve çalışma arzusu içerisinde yitmek öyle kolaydı ki. Harika bukolik, dipnot, bukolik, çoban edebiyatına ait, çevirenin notu. Bukolik bir güzelliğe sahip Richmond Park yakınında bulunan, her tarafını hanım eli sarmış sessiz evin, neredeyse köy havasındaki yalnızlığında Herzen, çabasını ölümsüzleştirecek bir faaliyete girdi ve özgür bir Rus basın organı yarattı. Bu köstebek kazısı, bilindiği gibi belki de yüzyıllardır var olan güçlü temelleri sarsacak ve belki de yıkmayı başaracaktır, dedi Herzen. Lisa'yı bahçe kapısına kadar geçirirken Bakunin'e yardım konusunda elinden gelen her şeyi yapacağına dair ikinci kez söz verdi. Lisa günlüğüne şöyle yazdı. İnsanın sıklıkla vermek zorunda kaldığı en eziyetli mücadele kendisine karşı mücadelesidir. Yıllar geçiyor ve ben kendimi hiçbir işe yaramayan başarısız biri olarak görüyorum. Yüksek öğrenimin kapıları kadınlar için sımsıkı kapalı. Çocuk bakıcılığı ise beni bitkin düşürdü ve bana aşağılanmışlığı duyumsattı. Bakunin'e duyduğum mutsuz aşk o denli acıydı ki bir kadın olarak kendime olan güvenim tümüyle sarsıldı. Yurdumdaki yaşam bana yeşil sularında neşeli büyük balıkların soğukkanlı bir hilekarlıkla daha güçsüz balıkları korkutup yuttukları bir göl kadar yalancı ve acımasız geldi. Çaresizliği aşmak için doğadan güç aradım. Yazın çocuk kadar masum, savunmasız ağaçların çiçeklerini, kışın zarif karı okşadım ve uzun süre güneşin doğuşunun ve batışının renk cümbüşüne taparcasına dalıp gittim. O zaman kendime şöyle diyordum. Doğanın kusursuzluğu bize olağanüstü bir müzik gibi boyun eğmeyi öğretiyor, yumuşatıyor ve ulaşılmaz, parlak bir uyku hali olan bu hayatı sevmeye zorluyor. Ama ölüm de bir nevi uyku hali. Ancak düşlerden yoksun, ağır, renksiz ve sessiz. Zengin olmak bütün yaşamımı değiştirdi. Ancak tatminsizlik ruhumun derinliklerinde kalmakla yetinmiyor, hızla büyüyor. Bundan böyle her gün var olma mücadelesi vermek zorunda değilim. Dolayısıyla rahat bulamayan düşüncelerim daha gergin ve daha özgür olabiliyor. Herzen ile yaptığı görüşme Lisa'yı derinden etkilemişti. Toplum ölçüsünde saygınlık kazanmış kişilere karşı umursamaz davranmak, olumlu bile olsa söylediklerine karşı çıkmak, Bakunin'den Lisa'ya miras kalmış bir alışkanlıktı. Ve Lisa, siyah gözlü, bakışları keskin ama aynı zamanda hüzünlü bir şişman adamı kendine özgü o kuşkuculukla incelemişti.